Ayrım 59.
Sayfa 1112. Kollarını göğsünden çözmedi. Belli belirsiz bir hareketle Lobut'u avucunda emniyete aldı. Amirane, sakin bir sesle, "Kimsin sen?" dedi. "Ben." "Sen kimsin?" "Jean Valjean." Javert, Lobut'u dişlerinin arasına kıstırdı, dizlerini büktü, gövdesini eğdi. Güçlü ellerini Jean Valjean'ın omuzlarına koydu. Omuzlar sanki bir mengeneye sıkışmış gibiydi. Onu inceledi, tanıdı. Yüzleri neredeyse birbirine dokunacak kadar yakındı. Javert'in bakışı korkunçtu. Jean Valjean bir vaşağın pençesine katlanan aslan gibi Javert'in baskısı altında kımıldamadan kaldı. "Müfettiş Javert," dedi. "İşte elinizdeyim. Zaten bu sabahtan beri kendimi sizin esiriniz olarak görüyorum. Elinizden kurtulmak için adresimi vermedim. Beni tevkif edin. Yalnız bir lütufta bulunun." Javert hiçbir şey duymuyor gibiydi. Bakışlarını Jean Valjean'ın üzerine dikmişti. Çenesi gerilmiş, dudaklarını burnuna doğru itiyordu. Bu da vahşi bir düşünce işaretiydi. En sonunda Jean Valjean'ı bıraktı, bir hamlede doğruldu, Lobut'u avucuna aldı, konuşmaktan çok rüyada mırıldanır gibi, "Burada ne yapıyorsunuz? Bu adam da neyin nesi böyle?" diye sordu. Jean Valjean'la gene "siz" diye konuşuyordu. Jean Valjean buna öyle bir sesle karşılık verdi ki, sesinin edası Javert'i uyandırır gibi oldu. "İşte ben de size ondan bahsetmek istiyordum. İstediğiniz şekilde emrinizdeyim. Ama önce onu evine götürmem için bana yardım edin. Sizden yalnız bunu istiyorum." Javert'in yüzü bir taviz verebilecek gibi göründüğü zamanlarda olduğu gibi gerildi. "Olmaz" demedi. Yeniden eğildi, cebinden bir mendil çıkardı, suya batırdı. Marius'un kan içindeki alnını sildi. Kendi kendine konuşur gibi alçak sesle, "Bu adam barikattaydı," dedi. "Marius dedikleri işte buydu." Öleceğini sanırken bile her şeyi inceleyen, her şeyi dinleyen, her şeyi işiten, her şeyi aklında tutan birinci sınıf hafiye, can çekişirken bile gözetliyordu. Mezarlığın birinci basamağına dirseklerini dayayarak her şeyi not etmişti. Marius'un elini yakaladı, nabzını aradı. "Jean Valjean yaralı," dedi. "Ölmüş," dedi Javert. Jean Valjean, "Hayır, daha ölmedi," dedi. Javert, "Demek onu barikattan buraya kadar taşıdınız," diye sordu. Son derece düşünceli olsa gerekti ki, lağımdan yapılan bu kaygı verici kurtarmanın üzerinde durmadı, sorduğu şey karşısında Jean Valjean'ın sustuğunu fark etmedi. Öte yandan Jean Valjean da sanki bir tek şey düşünüyordu. Mare'de, Fidukalver'de dedesinin evinde oturuyor. Adını hatırlayamıyorum. Marius'un elbisesini karıştırdı, cüzdanı çıkardı. Marius'un karalamış olduğu sayfayı açtı, Javert'e uzattı. Hava daha okumaya yetecek kadar hafif aydınlıktı. Üstelik Javert'in gözlerinde gece kuşlarının sinsi fosforlu ışığı vardı. Marius'un yazdığı birkaç satırı okudu. "Guy Norman, Fille du Calvaire, numara 6 diye homurdandı. Sonra "arabacı" diye seslendi. Ne olur ne olmaz diye bekleyen araba hatırlardadır. Javert Marius'un cüzdanını alıkoydu. Bir dakika sonra araba sulama bayırından aşağı inmiş, kıyı yoluna gelmişti. Marius dipteki sıraya yerleştirilmiş, Javert öndeki sıraya Jean Valjean'ın yanına oturmuştu. Kapı kapandıktan sonra araba rıhtımdan Bastille'ye doğru hızla uzaklaştı. Rıhtımdan ayrıldılar, bir takım sokaklara saptılar. Arabacı kapkara bir hayal gibi yerinde oturmuş, sıska beygirleri kamçılıyordu. Arabanın içinde dondurucu sessizlik. Marius gövdesi dipteki köşeye dayalı, başı göğsüne düşmüş, kolları sarkmış, bacakları dimdik kımıldamadan duruyordu. Artık ancak bir tabut bekler gibiydi. Jean Valjean sanki bir gölgeydi, Javert de bir taş. Sokak lambalarının önünden her geçişte şimşek çakarmış gibi içi morararak ağıran karanlık dolu bu arabada tesadüf üç trajik hareketsizliği bir araya getiriyor, hazin bir şekilde birbiriyle karşılaştırıyordu. ölü, hayalet, heykel. 10. Hayatındaki hovarda çocuğun dönüşü. Arabanın taşlar üzerinde her sarsılışında Marius'un saçlarından bir damla kan düşüyordu. Araba Fi du Calvaire sokağında 6 numaraya geldiğinde gece iyice bastırmıştı. Arabadan önce Javert indi. Sokak kapısının üzerindeki numaraya göz attı. Eski modaya göre kafa kafaya vermiş bir tekeyle kır tanrısıyla süslü ağır tokmağı kaldırarak hızla vurdu. Kapının kanadı aralandı, Javert itti. Kapıcı esniyerek hayal meyal uyanık, elinde bir mumla göründü. Evde herkes uyuyordu. Mare'de erken yatılır. Özellikle ayaklanma günlerinde. Bu koca eski mahalle devrimden korktuğu için tıpkı Gulyabani'nin geldiğini duyunca başlarını çabucak yorganın altına saklayan çocuklar gibi uykuya sığınırlardı. Bu arada Jean Valjean'la arabacı Marius'u arabadan dışarı çıkarıyorlardı. Jean Valjean onu koltuklarından, arabacı da dizlerinin altından tutuyordu. Marius'u böylece taşırken Jean Valjean elini epeyce yırtık olan elbisesinin altına soktu, göğsünü yokladı, kalbin hala attığına güven getirdi. Hatta Marius'un kalbi sanki arabanın sarsıntısı bir parça hayat aşılamış gibi eskisinden biraz daha kuvvetli atıyordu. Javert bir isyancının kapıcısı karşısında hükümet kuvvetine yaraşır bir sesle kapıcıya seslendi. Guy Norman adında biri var mı burada? Var, ne istiyorsunuz? Oğlunu getirdik. Kapıcı büyük bir şaşkınlıkla oğlu mu diye sordu. Öldü. Jean Valjean Javert'in arkasından o hırpani kılığıyla kan içinde geliyordu. Kapıcı ona biraz da dehşetle bakıyordu. Jean Valjean ona başıyla hayır işareti yaptı. Kapıcı Javert'in laflarını da Jean Valjean'ın işaretini de anlamamış gibiydi. Javert barikata gitmişti, işte bu hale geldi diye anlattı. Kapıcı barikata mı diye haykırdı. Kendini öldürttü. Gidip babasını uyandırın. Kapıcı yerinden kımıldamıyordu. Javert gitsene hadi diye üsteledi. Yarın burada cenaze alayı olacak. Javert'e göre genel hayattaki bütün olaylar kesinlikle sınıflandırılırdı. Bu da ileriyi görme, gözetleme başlangıcıydı. Yer ihtimalin ayrı bölümü vardı. Olabilecek bütün olaylar bir bakıma birer çekmecenin içindeydi. Gerektiğinde oradan değişik miktarda çıkarlardı. Sokakta gürültü, ayaklanma, karnaval, cenaze alayı bulunurdu. Kapıcı Basque'ı uyandırmakla yetindi. Basque Nicolette'i uyandırdı. Nicolette Guy Norman teyzeyi uyandırdı. Büyük babayı gelince onu uykusunda bıraktılar. Olayı nasıl olsa öğreneceğini düşünüyorlardı. Evin başka yanlarındaki kimseler farkına varmadan Marius'u birinci kata çıkardılar. Bay Guy Norman'ın bekleme odasındaki eski bir kanepenin üzerine yatırdılar. Basque hekim çağırmaya giderken Nicolette çamaşır dolabını açarken Jean Valjean Javert'in omuzuna dokunduğunu hissetti. Anladı, aşağı indi. Arkasından da Javert'in ayak sesleri geliyordu. Onların gidişini kapıcı gelişlerinde olduğu gibi uykulu bir dehşetle seyretti. Arabaya bindiler, arabacı da yerine geçti. Jean Valjean, müfettiş Javert dedi, bana bir lütufta daha bulunun. Javert sertçe, nedir o diye sordu. Bir an için eve gitmeme izin verin. Ondan sonra beni ne isterseniz yapın. Javert bir süre çenesi redingotunun içine girmiş, öyle sessizce durdu. Sonra öndeki camı indirdi. Arabacı dedi, o Marme sokağı 7 numara. 11. Kesinlikte sarsıntı. Bütün yol boyunca ağızlarını açmadılar. Jean Valjean ne istiyordu? Başladığını tamamlamak. Cosette haber vermek, Marius'un nerede olduğunu bildirmek, belki de yararlı bazı bilgiler vermek, yapabilirse bir takım son hazırlıklarda bulunmak. Kendisine gelince, doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren şeylere gelince her şey bitmişti. Javert'in eline düşmüştü. Buna da karşı koymuyordu. Başkası olsa böyle bir durumda, belki de Thénardier'in kendisine vermiş olduğu ipi, gireceği ilk hapishanenin parmaklıklarını belli belirsiz düşünürdü. Ama psikopostan beri her suikast karşısında kendi aleyhine bile olsa, bu konuda ısrar edelim, Jean Valjean'da derin, dindar bir tereddüt vardı. Bilinmezliğe karşı esrarlı bir şiddet hareketi olan, içinde belli ölçüde ruhun ölümü bulunan kendi kendini öldürme, Jean Valjean için imkansızdı. Yol arabaların giremeyeceği kadar dar olduğundan araba Os Arme sokağının girişinde durdu. Javert'le Jean Valjean indiler. Arabacı arabasının Utrecht kadifesi döşemesinin öldürülen adamın kanıyla, öldürenin çamuruyla leke içinde kaldığını müfettiş beye acizane bildirdi. Onun bütün anladığı işte buydu. Kendisine bir tazminat verilmesi gerektiğini söylüyordu. Cebinden bir defter çıkararak bunun böyle olduğuna dair küçük bir belge yazı vermesini müfettiş beyden rica etti. Javert arabacının uzattığı defteri geri itti. Bekleme ücretiyle birlikte ne istiyorsun diye sordu. Arabacı 7 saat 1 çeyrek dedi. Kadifem de yepyeniydi. 80 frank müfettiş bey. Javert cebinden 4 Napolyon altını çıkardı, arabayı savdı. Jean Valjean, Javert'in kendisine hemen oracıkta olan Blanc-Manteau ya da arşiv karakoluna yayan götürmek niyetinde olduğunu düşündü. Her ikisi de sokağa girdiler. Sokak her zamanki gibi ıssızdı. Javert, Jean Valjean'ın arkasından yürüyordu. 7 numaraya geldiler. Jean Valjean kapıyı çaldı, kapı açıldı. Javert, iyi dedi, çıkın. Garip bir ifadeyle sanki böyle konuşmak için kendini zorluyormuş gibi ekledi. Sizi burada bekliyorum. Jean Valjean Javert'e baktı. Böyle davranmak Javert'in hiç de adeti değildi. Ama madem ki şimdi Javert'in kendine karşı azametli bir güveni vardı, fareye pençesinin uzanabildiği kadar bir serbestlik tanıyan kedinin güveniydi bu. Jean Valjean da teslim olmaya, bu işi sonuçlandırmaya kararlıydı. Bu Javert'i pek de şaşırtamazdı doğrusu. Kapıyı itti, içeri girdi. Kapıcı yatmıştı. Kapının ipini yatağından çekmişti. Jean Valjean ona ben geldim diye seslendi, merdivenden yukarı çıktı. Birinci kata gelince mola verdi. Acıyla aşılan bütün yolların durakları vardır. Merdiven sahanlığının sürme penceresi açıktı. Birçok eski evlerde olduğu gibi merdiven ışığı manzarayı sokaktan alıyordu. Tam karşıdaki sokak lambası basamakları biraz aydınlatıyordu ki bu da ışık parasından yana tutum sağlıyordu. Jean Valjean ya hava almak için ya da dalgınlıkla hiç düşünmeden başını pencereden çıkardı. Sokağa doğru eğildi. Sokak kısaydı, fener de bir baştan bir başa aydınlatıyordu. Jean Valjean'ın şaşkınlıktan gözleri karardı. Kimsecikler yoktu. Javert çekilip gitmişti. 12. Dede. Marius geldiğinde yatırdıkları kanepede hala kımıldamadan uzanmış duruyordu. Baskla kapıcı onu salona taşıdılar. Hekim çağırmaya gittiler. Hekim de hemen koştu geldi. Guy Norman teyze de kalkmıştı. Dehşet içinde ellerini kavuşturarak, ''Ya Rabbi, olur şey değil demekten başka bir şey yapamadan gidip geliyordu. Arada sırada her şey kana bulanacak.'' diyordu. İlk andaki dehşet geçince, durumun kendine göre bir felsefesi onun zihninde bile uyandı, şu sözlerle belirdi. Bunun sonunun böyle biteceği belliydi. Bereket versin, bu çeşit durumlarda adet olduğu gibi ben zaten demiştime kadar uzanmadı. Hekimin emri üzerine kanepenin yanına bir de karyola hazırlandı. Hekim Marius'u muayene etti, nabzın attığını, yaralının göğsünde hiçbir derin yara bulunmadığını, dudaklarının ucundaki kanın burun deliklerinden indiğini anladıktan sonra onu yatağın üzerine soluk alışını kolaylaştırmak için yastıksız olarak dümdüz, başıyla gövdesi aynı hizada, hatta başı biraz daha aşağıda, belden yukarısı çıplak olarak sırt üstü yatırttı. Ginorman teyze Marius'un elbiselerini çıkardıklarını görünce çekildi. Odasına gidip tesbih çekmeye başladı. Gövdede içten de hiçbir yara bere yoktu. Kurşun hızını cüzdan kesince yolunu çevirmiş, çirkin bir yırtık açarak kaburgaları dolaşmıştı ama yara derin değildi, tehlikesizdi. Yalnız yer altındaki uzun yürüyüş kırık köprücük kemiğini büsbütün dağıtmıştı, orada önemli bir bozukluk bulunuyordu. Kollarda kılıç yaraları vardı, yüzde hiçbir yara izi yoktu. Başı ise yara içinde çizik çizikti. Baştaki bu yaralar ne olacaktı? Derinin üstünde mi kalıyordu yoksa kafatasına da geçmiş miydi? Bu konuda daha bir şey söylenemezdi. Önemli bir belirti görünmüştü. Hasta bayılmıştı. Bu bayılmalardan insan ayılmayabilirdi de. Üstelik kan kaybı da yaralıyı güçten düşürmüştü. Vücudun belden aşağısını barikat korumuştu. Baskla Nicolette çarşafları yırtıp sargı bezi hazırlıyorlardı. Nicolette dikiyor, Bask da sarıyordu. Sargı bezi yetmediğinden hekim yaraların kanını geçici olarak pamuk tıkaçlarla durdurmuştu. Yatağın yanında cerrahi aletlerinin bulunduğu bir masanın üzerinde 3 mum yanıyordu. Hekim Marius'un yüzünü, saçlarını soğuk suyla yıkadı. Dolu bir kova bir anda kıpkırmızı oldu. Elinde mum kapıcı ışık tutuyordu. Hekim derin bir üzüntüyle düşünüyordu. Arada sırada başıyla olumsuz bir işaret yapıyordu. Sanki içinden sorduğu bir şeye karşılık verir gibiydi. Hekimin bu esrarlı kendi kendine konuşmaları hasta için kötü işarettir. Hekim hastanın yüzünü kurulayıp hala kapalı duran göz kapaklarına parmağıyla yavaşça dokunurken salonun dibinde bir kapı açıldı, soluk benizli uzun bir yüz belirdi. Dedeydi bu gelen. İki günden beri ayaklanma Bay Ginorman'ı oldukça heyecanlandırmış, öfkelendirmiş, meşgul etmişti. Bir gece hiç uyku uyuyamamış, bütün günde ateşi yükselmişti. Akşam olunca evde her yeri kilitleyip sürgülemelerini emrederek erkenden yatmıştı, yorgunluktan da hemen uyuyuvermişti. Yaşlıların uykusu hafiftir. Bay Ginorman'ın yatak odası salona bitişikti, alınan bütün tedbirlere rağmen gürültü onu uyandırmıştı. Kapısında bir ışık çizgisi görünce şaşırmış, yatağından kalkmış, el yordamıyla gelmişti. Bir eli kapının topuzunda, başı bir parça öne doğru eğik, titrek, sırtında dümdüz kefen gibi kırışıksız beyaz bir entari, şaşkın şaşkın eşikte duruyordu. Bir mezarın içine bakan hayalete benziyordu. Dede karyolayı şiltenin üzerinde mum gibi bembeyaz gözleri kapalı, ağzı açık, dudakları soluk, beline kadar çıplak, her yanı kızıl yaralar içinde, parlak bir ışık altında, kanlar içinde kımıldamadan yatan delikanlıyı fark etti. Baştan ayağa kemikleşmiş kollardan, bacaklardan beklenebilecek bütün ürperme ile titredi. İlerlemiş yaşından dolayı akları sararmış gözleri donuk bir ışıltıyla kaplandı. Bütün yüzü bir anda bir kuru kafanın topraklaşmış köşeli halini aldı. İçinden bir yay kopmuş gibi kolları iki yanına düştü, şaşkınlığını titrek yaşlı iki elindeki bütün parmaklarının açılmasıyla belirtti. Dizleri entarisinin önünden beyaz kıllarla kaplı zavallı çıplak bacaklarını göstererek öne doğru büküldü. Marius diye mırıldandı. Bask beyefendi dedi, küçük beyi az önce getirdiler, barikata gitmiş. Yaşlı adam korkunç bir sesle ölmüş diye bağırdı. Ah haydut! Sonra korkunç bir değişiklik bu yüzyıllık ihtiyarı bir delikanlı gibi dimdik hale getirdi. Beyefendi, siz hekimsiniz. Önce bana şunu söyleyin, öldü değil mi? Hekim son derece kaygılıydı, sesini çıkarmadı. Bay Ginorman korkunç bir kahkahayla gülerek ellerini ovuşturdu. Öldü, öldü ha! Kendini barikatlarda öldürdü. Benden nefret ederek, bana nispet olsun diye yaptı bunu. Ah kan içici, bana bu şekilde geri dönüyor, hayatımı zehir etti, öldü. Pencereye gitti, sanki boğuluyormuş gibi camı sonuna kadar açtı, karanlığın karşısına dikilerek sokaktaki geceye doğru konuşmaya başladı. Delik deşik olmuş, kılıçlanmış, boğazlanmış, mahvolmuş, didiklenmiş, parçalanmış. Görüyor musunuz şunu serseriyi? Onu beklediğimi, odasını hazırlattığımı, çocukluk resmini başucuna koydurduğumu pekala biliyordu. Bir gelmesinin bana yeteceğini, yıllardan beri onu çağırdığımı, akşamları ocak başında ellerim dizlerimde ne yapacağımı bilmeden oturup kaldığımı, budala gibi beklediğimi biliyordu. Bunları biliyordun sen. Eve gelip ben geldim demen yeterdi. Evin efendisi sendin, ben sana boyun eğecektim. Şu ihtiyar mankafa deden ne istersen onu yapacaktı. Biliyordum bunların hepsini, biliyordun ama hayır, o kral taraftarıdır, gitmem dedin. Barikatlara gittin. Bana kötülük olsun diye kendini öldürttün. Beri dükü için sana söylediklerimin öcünü almak için. İşte bu alçaklıktır. Hadi yatın artık, rahatça uyuyun. Ölmüş. İşte benim uyanışım. Hekim her iki taraf için de kaygı duymaya başlamıştı. Bir an için Marius'tan ayrıldı. Bay Ginorman'ın yanına gitti, kolunu tuttu. Dede döndü. Büyümüş, kanlanmış gibi duran gözleriyle ona baktı. Sakin bir tavırla, "Teşekkür ederim efendim," dedi. "Sakinim, merak etmeyin. Ben bir erkeğim. 16. Louis'nin ölümünü gördüm. Olaylara dayanmasını bilirim. Korkunç olan bir şey var, o da bütün kötülüğü sizin gazetelerinizin yaptığını düşünmek. Yazar bozuntularınız, konuşmacılarınız, avukatlarınız, hatipleriniz, kürsüleriniz, tartışmalarınız, ilerlemeleriniz, ışıklarınız, insan haklarınız, basın özgürlüğünüz olabilir ama işte bakın evlerinize çocuklarınızı ne şekilde geri getiriyorlar. Ah Marius, korkunç bir şey bu. Öldürülmek, benden önce ölmek. Bir barikat. Ah haydut. Doktor, siz bu mahallede oturuyorsunuz galiba. Oo, sizi iyi tanıyorum. Arabanızın geçtiğini penceremden görüyorum. Bakın size söyleyeyim. Beni öfkeli sanırsanız aldanırsınız. İnsan bir ölüye karşı öfkelenemez. Aptalca bir şey olur. Benim yetiştirdiğim bir çocuktur o. Daha küçücüktü, ben oldukça yaşlıydım. Tüyleri de küçük küreğiyle, küçük iskemlesiyle oyun oynardı. Bekçiler azarlamasın diye ben de bir yandan onun kürekle toprakta açtığı delikleri bastonumla kapatırdım. Bir gün "Kahrolsun 18. Louis!" diye bağırdı, kalktı gitti. Benim kabahatim değil. Pes pembe, sapsarı bir çocuktu. Annesi öldü. Bütün küçük çocuklar sarışındır, hiç dikkat ettiniz mi? Bu neden böyle acaba? Luar haydutlarından birinin oğludur o. Ama çocuklar babalarının suçunu, günahını taşımaz. Onu şu kadarcıkken hatırlıyorum. Bir türlü D'leri söyleyemezdi. Öyle tatlı, çetrefil bir konuşması vardı ki kuş ötüyor sanırdınız. Bir kere hatırlıyorum. Farnes Herküles'i heykelinin karşısında, herkes onun çevresinde toplanmış, hayranlıkla seyrediyordu. O kadar güzel bir çocuktu. Tablolardaki gibi bir başı vardı. Onu azarladım, bastonumla korkuturdum ama şaka olduğunu bilirdi. Sabahleyin odama girdiği zaman söylenir dururdum ama onun içeri girişi bana güneş gibi gelirdi. Bu yumurcaklara karşı insan kendini koruyamaz ki. Sizi yakalarlar, elde ederler, bir daha da bırakmazlar. Gerçek şu ki bu çocuktan daha sevimlisi olamaz. Şimdi artık onu öldüren Lafayette'lerinize, Benjamin Constant'larınıza, Trecuir de Corcelin'lerinize ne dersiniz? Bu iş böyle yürümez. Marius hala renksiz, kımıldamadan yatıyordu. Hekim yeniden onun yanına gelmişti.